İyi akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına bu hafta da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızda yaşananları ve arka planlarını konuşmaya devam edeceğiz. Ve hocam hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim, hayırlı akşamlar efendim.
Teşekkür ediyoruz hocam. Günün sıcak gelişmesiyle, haftanın sıcak gelişmesiyle başlayalım. Tabii günden bir hayli kabarık gene. Ama ABD-Türkiye ilişkileri günün birinci sırasında ve Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bir Orta Doğu gezisine çıkmıştı. Ve bugün itibarıyla da Türkiye'deydi ve bugünkü temaslarını, yani Türkiye temaslarını tamamladı. Peki nerelere gitti Tillerson? Ürdün, Lübnan, Mısır, Kuveyt, en son Lübnan'daydı, sonra Türkiye'ye geçti. Dün akşam saatlerinde geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi ilk olarak ve yaklaşık 3,5 saat sürdü görüşme. Önemli bir görüşmeydi. Enine boyuna her şey tartışıldı, konuşuldu, ihtilaflar, konuşulması gerekenler. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada taleplerimiz açık bir şekilde dile getirildi denildi. Bugün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya geldi Rex Tillerson ve burada da yine önemli başlıklar dikkat çekti. Mesela neler var, hemen onlara bakalım. Türkiye ile ABD'nin sorunların çözümü için mekanizmalar oluşturmaya karar verildiği belirtildi. Sonuç odaklı çalışacağız denildi ve önce YPG'nin Memmiş'ten çıkması lazım dedi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Ele alınacak ilk konunun Membiç olacağını belirten ABD Dışişleri Bakanı Tillerson da Membiç'i müttefik kuvvetlerimizin kontrolünde istiyoruz dedi. Bu konuda da çalışmalar yapılacağını belirtti. Uzun zamandır Türkiye-ABD ilişkileri gergin geçiyordu ve bu ziyaret bu gerginliği azaltır mı? Bu gerginliğin sebeplerinden biri FETÖ ile mücadele, FETÖ liderinin elebaşının Amerika'da beslenmesi, yer alması ve terör örgütü YPG PKK'ya Amerika'nın silah desteği, koruması, kollaması bu gerginliğin başlıca sebepleri. Şimdi Zeytin Dalı harekatımız devam ediyor. Terör örgütü YPG PKK ile çetin bir mücadele veriyoruz. Bir taraftan da bizim müttefikimiz Amerika onları destekliyor, onlara silah yardımı yapıyor. Bu öncelikle Tillerson'ın Orta Doğu gezisine de temas ederek hocam, Türkiye'ye gelirsek neler olmuş olabilir? Yani bu bir gerçekten de sıkıntıların çözümü noktasında bir görüşme mi, yoksa her zaman olduğu gibi karşılıklı oyalama taktikleri diyebilir miyiz?
Evet, uzunca bir giriş oldu.
Evet.
Amerika Birleşik Devletleri kurulduğu günden Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar, yani 1775'ten 1923'e kadar Osmanlı dönemi de dahil olmak üzere bir takım ilişkilerimiz olmuştur Amerika ile. İnişli çıkışlı ilişkiler olmuştur. Zaman zaman çıkarların çatışmasına dayalı görüş ayrılıkları, hatta işte Kıbrıs Barış Harekatı'nda olduğu gibi Amerika'ya rağmen Türkiye'nin attığı adımlar olmuştur vesaire. Bu da normaldir. Yani uluslararası ilişkilerde iki ülke arasında zaman zaman menfaatlerin çakışmasına bağlı olarak bir takım karşılıklı sürtüşmeler, çatışmalar vesaire olabilir. Bunun en son noktası da savaştır zaten.
Evet.
Fakat Amerika ile bizim yaşadığımız olayı şuna benzetiyorum ben. Bir aile içerisinde, geniş bir aile düşünün. Amca, hala, teyze, çocukları. Burada hırgür, kavga, dövüşün olması ayrı bir şeydir. Veya eşler arasında. Bir de güven krizinin olması ayrı bir şeydir. Hı hı. Biz Amerika'yla ufak tefek sürtüşmeler, bir takım çıkar çatışmalar hep yaşaya gelmişizdir. Ama şu an yaşadığımız konu güven krizidir. Yani biz Amerika'ya güvenmiyoruz. Muhtemelen Amerika da bize güvenmiyor.
Evet.
Dolayısıyla yani güven olmayınca, yani verilen sözlerin de bir anlamı kalmıyor. Ki Obama döneminde Fırat'ın doğusuna geçmemeyi, evet, taahhüt etmişti Amerika, ama bugün geçiyor. Ve bugün biz bunu konuşuyoruz. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerinin en önemli ve birinci sorunu iki ülke arasındaki karşılıklı güven krizi. İşte bu Tillerson'ın yapmış, hı hı, olduğu Orta Doğu turu ve Sayın Cumhurbaşkanı ile 3 saate aşkın bir görüşmeden sonra çok kısa, öz, net bir yazılı açıklama yapıldı ve gerisi daha sonra gelecektir bunun. Hı hı. Şimdi Amerikan dış politikasında bakıyorsunuz geçtiğimiz dönemdeki görüşmelerde görüşme biter bitmez Washington'dan hazırlanan matbu bir açıklama yapılıyor. Yani evet. O görüşmenin sonucunu bile beklemeden bu Türkiye tarafından çok şiddetli tepkilere sebep olduğu için Amerika'da artık yavaş yavaş Türkiye'yi dikkate alarak politikalar izlemeye başlıyor. Gelelim bu son duruma. Hı-hı. Şimdi Amerika hakikaten bütün dünya kamuoyunu şoke eden, şaşırtan, bugüne kadarki bildiğimiz Amerika'nın reflekslerine uymayan davranışlarda bulunuyor. Evet. Hep biz şunu düşünürdük. Amerika'nın bir A planı, bir B planı, C planı olmadı, D planı vardır. İşte büyük devlettir, onlarca think tank kuruluşu vardır. İşte dünyada her yerde eli vardır, kulağı vardır vesaire düşünüyorduk. Ama bugünkü Amerika'ya baktığınızda mesela Trump bir yılı geçti.
Evet.
İş başına gelelim. Şu an dünyada 200 tane ülke olduğunu varsayalım. 50 tanesinde Amerikan Büyükelçiliği yok. Yani Amerikan Büyükelçisi yok, özür dilerim. Evet. Yani Türkiye, Almanya, Avusturya, İsviçre gibi ülkeler de dahil olmak üzere. Yani büyükelçi mesela Türkiye'den
henüz atayamadılar.
Afganistan'a gönderildi. Evet. Diyelim ki bir karar alacak, hatta bütçesini geçiremiyor.
Evet.
Trump böyle aklı başında insanlara görev verdiğinde kabul edilmiyor. Yani adam seninle çalışmak istemiyorum diyor. Veya çalışmayı kabul edenleri de kongreden geçiremiyor. Yani siyasi böyle bir kriz var Amerikan içerisinde. Ve geleneksel olarak Amerikan politikasında biliyoruz ki Dışişleri Bakanlığı daima güvercindir. Ve CENTCOM dediğimiz bu Amerikan evet. Silahlı Kuvvetleri ise
Pentagon, evet.
Pentagon ise uzantı CENTCOM evet. vesaire. Silahlı kuvvetler ise daima şahindir.
Evet.
Girer, vurur, devirir, hı-hı. kırar, döker. Ondan
toplamak
sonra da
üstlenir.
İstediği sonucu elde eder. Herkes Amerika'ya kahrolsun der, sevilmez vesaire. Şu anda Tillerson'un kesinlikle böyle düşünmemiz lazım. Dışişleri Bakanı'dır ve son birkaç yıldır adeta varlığı ve yokluğu belli olmayan bir bakanlık konumuna düştü. Çünkü Pentagon ve CENTCOM çok dominant olmaya başladı.
Evet.
Trump'ın etrafında karar verici mekanizmada bulunan en etkili dört isme bakıyorsunuz, hepsi de emekli generaller.
Evet.
Ve daha da vahim olanı, bunlar içerisinde bir kısmı geçtiğimiz yıllarda Irak'ın kuzeyinde evet. Türk askerinin başına çuval geçiren
ekipten.
Dolayısıyla şu anda Suriye'de operasyon yapan ve Amerika'da dizginleri elinde bulunduran komutanların Türkiye ile ayrı bir husumeti ve düşmanlığı olan insanların olması Türk-Amerikan ilişkilerinin bir şanssızlığını oluşturuyor. Zaten evet. Az önce belirttiğiniz bu FETÖ meselesi, hı-hı. hala bir çağırıp ifadesinin bile alınmaması ayrı bir
evet, garabet.
Garabet oluşturuyor. Dolayısıyla Amerika şu anda hani bir hırsız bir eve girer de ev sahibi tarafından suçüstü yakalanır. Bu defa ne yapacağını şaşırdı, işte ben musluğu tamir etmeye gelen tesisatçıyım, hı-hı. gibisinden bahaneler, yalanlar uydurur. Yani şu anda Amerika'nın işte YPG ile, PYD ile, PKK ile ilgili söyledikleri, Türkiye'ye karşı işte bulduğu mazeretler, işte şeyinizi, dikkatlerinizi DAEŞ'e çevirin vesaire evet. demeleri. Kendileri de birkaç ay önce Rakka'dan teröristler o arabalara bindirilip gönderilirken BBC'nin çekmiş olduğu kayıtlarda %98 DAEŞ bitirilmiştir demişti.
Evet.
Yani dolayısıyla bir dedikleriyle diğerini birbirini tutmamasının sebebi evet. şu. Bir, Amerika'nın Suriye'de bulunma gerekçesinin meşruiyeti yok. En önemli sebebi bu. Yani hı hı. Amerika şu anda Suriye'de niye var sorusuna evet. yani Rusya ve İran en azından diyor ki rejim bizi çağırdı, davet etti diyor. Şimdi Amerika'yı kim davet etti? Bir soru işareti. İkincisi, müttefik olarak beraber kol kola yürüdüğü ekip bir terörist grup. Ve Türkiye bunu defalarca hı-hı. tekrar ediyor. Üçüncüsü, kol kola yürüyüp silahlandırdığı bu müttefiki NATO'da kendinden sonra ikinci büyük ülke olan evet. Türkiye'nin sınırlarını tehdit eden bir terör grubu ve müttefikini adeta yok etmek üzere bir terör grubuna silah yardımı yapan ve ona kol kola yürüyen bir ülke profili çiziyor. Şimdi Amerika neresinden baksanız haksız, hukuksuz ve neyi savunsa eline kalan bir noktada. Ama şunu da unutmayalım, hala çok güçlü.
Evet.
Yani 700 milyar doların üzerine bir parayı savunma bütçesine ayırıyor. Yani dünyada çok az ülkenin bütçesi bu kadardır. Yani bütün halkına harcayabileceği paranın daha fazla bir miktarını silah sanayine harcayabilen, bizim düşündüğümüzün ötesinde denizaltıları, hava gücü, kara gücü vesaire olan bir ülke. Ama resmi olarak da askerini bulunduramadığı için burada işte ya paralı askerler vardır, o özel güvenlik şirketlerin, Rusya da bunu yapıyor. Deir ez-Zor'da gördük, evet. Birazdan konuşacağız. Hı-hı. Ya da işte böyle PKK gibi, YPG gibi unsurları kendi adına savaştırıyor. Olay bundan ibaret.
Peki bu bugünkü görüşmelerden bir sonuç çıkacak mı gerçekten de Türkiye-ABD ilişkileri açısından? Yoksa herkes gene bildiğini mi okuyacak? Türkiye Zeytin Dalı Harekatı'na kararlılıkla devam edip Membiş'e kadar uzanacak mı? ABD'de gene bildiğini yapıp terör örgütüne destek vermeye devam edecek mi? Ne dersiniz?
Şimdi dün ben bir tweet atmıştım. Aynen şu cümleleri ifade eden. Yani ihtiyaçlar değiştikçe taktik müttefikler de değişiyor.
Evet.
Yani şu andaki birlikteliklerin çoğu stratejik değil, taktikseldir. Yani Suriye coğrafyasında, Irak coğrafyasında veya bölgedeki büyük denklem içerisinde çok değişken, kaygan bir zemin var. Mesela Suriye haritasını 5 yıl önceki haritaya bakın, 3 yıl öncekine bakın, bugünküne bakın, sürekli değişen güç dengeleri var. Buna bağlı olarak da oradaki sahadaki silahlı gruplar da saf değiştiriyor sık sık. Dolayısıyla böyle bir dönemde hiç kimse kimsenin uzun süreli müttefiki değildir.
Evet.
İşte Türkiye'de bu programda söylemek istediğim en önemli mesaj şu.
Buyurun.
Türkiye Amerika ile bütün ipleri koparıp yani tamamen Amerika'yı karşısına aldığında bu şu demektir. İran'la Rusya'nın inisiyatifine kendini bırakacak demektir. Ve Amerika da diyelim ki tası tarağı topladı, bölgeden gitti. İnanın Türkiye'nin durumu bugünkünden daha zor olur. Bu defa İran, Rusya ve rejim üçgeni PKK'ya çık demez, Türkiye'ye Afrin'den çık demeye başlar.
Evet.
Fırat Kalkanı bölgesinden. Ama Türkiye şu anda bir taraftan Amerika'yı belli bir noktada köşeye sıkıştırarak orada bir veri olarak tutup diğer taraftan da mesela biz Rusya'yla bir alver politikası neticesinde Afrin'e girdik. Yarın bir gün Münbiç'e de bu şekilde Amerika ile belli dengeleri koruyarak gireceğiz. Ve uluslararası ilişkilerde de siz her şeyi alıp hiçbir şey vermeden eğer işler yürütmeyi düşünüyorsanız bu pek mümkün olmuyor.
Evet.
Mesela perde gerisinde Türkiye ile Rusya neler pazarlığı sonucunda buna karar verildi bilmiyoruz. Ama şu anda hava sahasının kontrolü Rusya'dadır. Rusya istese bir tek Türk uçağının Afrin üzerinde uçmasını izin vermeyebilir. Dolayısıyla Türkiye Rusya ile anlaşarak şu anda bu operasyona başlattı.
Evet.
Günü yeri geldiği zaman yani şöyle %100 Allah'ın izniyle emin olduğunuz bir nokta vardır. Önümüzdeki günlerde Afrin şehir merkezine kadar gelecektir ve şehir kuşatılacaktır. Ve daha uzunca bir sürede şehir kuşatması sürecektir.
Evet.
Ama sonuçta orada bir terörist kalmayıncaya kadar Türkiye bu operasyonu yürütecektir. Ama bunu yaparken de tabii ki hem Rusya'yla hem Amerika'yla hem de dünya kamuoyuyla bunu diplomasi trafiğinde götürerek yapıyor ve başarılı bir operasyon yapıyor. Yani Türkiye'yi seven sevmeyen herkes bu Afrin'deki hem sahadaki askerlerimiz hem de diplomasideki bürokratlarımız bu işleri, siyasetçileri çok güzel kotardılar.
Hocam az önce sözleriniz içinde de geçti. ABD'nin çelişkilerinden bahsettiniz. Bununla ilgili birkaç örnek var. Bu haftaki önemli görüşmelerden biri de NATO Savunma Bakanları toplantısında Milli Savunma Bakanımız Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı Mattis arasında gerçekleşen bir görüşme. Burada Mattis'in bir önerisi var Canikli'ye. Diyor ki biz PYD'yi PKK ile savaştırabiliriz diyor. Bu önemli bir cümle. Bir de ABD istihbarat raporu var kongreye sunulan. Peki ne diyor o istihbarat raporunda? PKK-YPG'nin milis gücü diyor ve otonom bölge kurma peşinde diyor. Şimdi böyle iki farklı açıklama var. Birbiriyle çelişen. Evet. Ne dersiniz bu açıklamalara?
Yani şu anda iki tane izahı var bunun. Bunlar bilmiyor kabul etsek o zaman vay gele Amerika'nın başına. Bu çok zayıf bir ihtimaldir. Yani bunları bilmeyerek evet. söylediği muhtemelen bizden daha iyi biliyorlar. Evet. Yani PKK'nın kim olduğunu, ki o şema vardır bizim evet. emniyet güçlerimizin elinde. Yani en tepede bir KCK var. Onun altında işte Türkiye, Suriye, Irak, İran yapılanması var. Her birinin siyasi ve askeri kanadı var. Yani bunu bir program yapımcısı olarak, bir spiker olarak siz biliyorsunuz. Ben evet. biliyorum da yani Amerika'nın bilmemesi diye bir şey söz konusu olabilir evet. mi? Hatta o tünellerin içerisindeki teröristlere anlık istihbarat verdiği söyleniyor Amerika'nın.
Hı hı, evet.
Yani bu bilmiyor demek biraz çok fazla
saflık
olur. Peki biliyorsa niye böyle söylüyor hı hı. sorusuna evet. gelecek olursak. Toplantı ne toplantısı? NATO toplantısı. Evet. NATO nedir? Yani 28 tane üyesi olan ve herhangi bir üyenin sınırına bir tecavüz olduğunda o 27 ülke birleşerek o 28. ülkeye destek vermesi evet. gereken ve bu amaçla kurulan bir örgüt. Ve bu örgüt toplanıyor. Şu anda 27 ülkenin hiçbirine tehdit yokken
evet.
Türkiye'nin sınırlarında böyle bir tehdit var.
Hı hı.
Ve bu tehdidin kaynağına da bakıyorsunuz NATO'nun patronu Amerika 5000 tır dolusu silah vermiş. Şimdi böyle bir ortamda affedersiniz salağa yatmaktan başka yapacak bir şeyiniz yok.
Evet.
Yani burada Amerikalılar bunu bilerek, isteyerek tahammüden yapıyorlar. Yani buna biz argoda böyle diyoruz. Yani saf ve salak numarasına yatıyorlar. Çünkü söylenebilecek bir söz yok yani.
Evet.
Ne söylesin? NATO toplantısında ne desinler? Yani biz teröristlere silah veriyoruz, Türkiye'nin içerisinde iç isyan çıkaracağız, Türkiye'yi böleceğiz mi desin yani. Yani gerçek niyeti bu, bunu mu söylesin? Dolayısıyla bunu söyleyemeyeceğine göre hı hı. yaptığı iş budur. Yani
olur.
Bu Canik ile Tillerson görüşmesinin bence yani görürken bir yazı tarafı varsa Tura tarafı da budur bence.
Budur. Peki hocam şimdi Suriye aynı zamanda çok farklı denklemlerin yaşandığı bir yer. Bir küçük dünya savaşının yaşandığı yer desek herhalde belki yanılmayız. Neden? Geçen hafta İsrail, İran, Suriye hatta Rusya, ABD bütün bunların birbirine girdiği bir...
Hatta Çin bile dahil Çin. Olmak istiyor.
Evet. Böyle bir gün yaşandı. Neler oldu peki? İsrail bir İran İHA'sını düşürdü. Sonra bir İsrail savaş uçağı Suriye hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. Sonra Rusya'nın paralı askerleri ABD tarafından öldürüldü Deir ez-Zor'da. Böyle karışık denklemler var, karışık mücadeleler var. Bunun sebebi nedir bu çekişmenin? Neler yaşanıyor o bölgede? Şimdi, hemen ekleyelim. O günün akşamına da Rusya'nın bir uçağı düştü. Sivil bir uçak. Yaklaşık 70 civarında evet. insan öldü. Bunu da belirtelim.
Sivil uçak teknik farklı arızadan
bir nokta olabilir,
ama o sonraki kara kutunun
gelmesi
açılmasıyla
evet.
ortaya çıkar. O biraz bahsi hı. ahir diyelim.
Evet.
Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra batılı ülkeler Almanya'yı iki defa yenmelerine rağmen Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda baktılar ki şehirler harap olmuş, erkek nüfusun üçte birini kaybetmişler ve kazananlara da yani şimdi İngiltere kazandı, Fransa kazandı, Amerika kazandı. Yani kazananlar da önemli bir miktar bir şeylerini kaybetmişlerdi.
Evet.
Ondan sonra bir karara vardılar. Bu Avrupa Birliği'nde kurarken batılılar dediler ki bundan sonra hesaplarımızı kendi topraklarımızda görmeyeceğiz. Yani Almanya ile Fransa'nın, Rusya ile Amerika'nın bir hesabı varsa bunu kendi topraklarında değil başka bir coğrafyada
evet.
hesap görmek üzere anlaştılar. Yani bu dikkat edilirse İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Bosna'daki o insanlık dramı o da bir Müslüman coğrafyada olduğu için oldu.
Evet.
Dikkat edin Avrupa'da pek böyle bir şey yaşanmıyor.
Hı.
Suriye'de ve Arap Bahar dediğimiz o 2010'dan itibaren bütün coğrafyayı kasıp kavuran olaylarda bakın hep yakılan Bütün binalar, evler vesaire. Evet. Müslümanın evi, ölen Müslüman, bombalanan İslam toprağı. Fakat Suriye'de bugüne kadar hep maşalar vasıtasıyla bir vekalet savaşı yapılırken artık yavaş yavaş ana aktörlerin sahaya inmekte olduğunu görüyoruz. İşte bu İsrail uçağının düşürülmesi hadisesi buna bir örnek. Çünkü 1980'den bu yana aşağı yukarı ben böyle haberleri dinlerim, gazeteyi okurum ve dünyadaki bu gelişmeleri izlerim. İnanın o 80'li yıllardan bugüne kadar yaklaşık bir 40 yıldır İsrail kafası estikçe Suriye ve Lübnan topraklarına girer, bombardıman yapar ve çıkar.
Evet.
Yani hiç kimse de ne yapıyorsun demez. İşte der ki kendince tehdit gördüğü yerleri imha ettim der gelir.
Evet.
İşte ilk defa 80'li yıllardan bu yana bir İsrail F-16 uçağı düşürüldü. Şimdi bunu
kim yaptı?
Kim yaptı sorusunun cevabı belli. Çünkü Fırat'ın batısında kalan, yani Akdeniz'den Fırat'a kadar olan bütün hava sahasını Rusya denetliyor.
Evet.
Fırat'tan itibaren doğu ise Amerika'nın denetiminde. Yani bu ülkeler istemeden havada hiçbir uçak, helikopter manevra yapamaz. İstediklerini düşürebilirler. Biz işte Afrin hadisesinde öyle. Evet. Onun için Rusya'yla aylar süren temaslar oldu. Arkasından Amerika'yı bekledik. Çünkü Amerika DAEŞ'i bitirmeden başlarsanız işte bizim bu DAEŞ'le mücadele eden müttefik teröristler oraya gider diye. Bugüne kadar kaldı Afrin operasyonu. Çünkü siz hem Amerika ile hem Rusya ile bir mutabakat sağlamanız gerekiyor. İşte İsrail uçağının düşürülmesinin yegane sebebi benim kanaatim orada Rusya'nın parmağı vardı. Rusya diyor ki bu buranın artık patronu benim. Yani sen artık kafana göre benden izin almadan buraları vuramazsın. Yani İsrail yine oraları istediği zaman vurabilir ama diyor bana müracaat edecek, benim onurumu alacak, olurumu alacak ondan sonra diyor. Dolayısıyla İran füzesiyle, rejim füzesiyle vesaire düşürüldü denmiş olsa da Rusya'nın bu işte bir şekilde bir dahli vardır.
Evet.
Gelelim Deir ez-Zor'daki
kapışmaya.
Şimdi Türkiye'nin bu Afrin harekatı olsa ya da olmasa, Münbiç harekatı olsa ya da olmasa gelecekte muhtemel bir kapışma şudur. Bugün Amerika'nın silahlandırıp donattığı bu PYD-YPG güçleri Rakka'dan sonra Deir ez-Zor'a kadar, yani Fırat'ın doğusunu tamamen ele geçirdi. Aşağı yukarı 25-30'luk bir kısmını Suriye'nin hem tahıl ambarı, yani tarım alanlarını, hem de petrol ve gaz yataklarının büyük bir kısmını ele geçirdi. Yani rejim orada bir tane Kürt ailesi de bulmanız mümkün değildir. Tamamen Sünni Araplardan oluşan bir bölge. Ve orayı vermemek üzere Rusya, İran, rejim üçü de oradan YPG'lileri, PKK'lıları çıkarmak istiyor. Fakat Amerika'da attığı her bombanın parasını tahsil etmeye alışkın bir ülke olduğu için bu Suriye'de yapmış olduğu masrafların faturasını bir yerlerden çıkarabilmek için o petrol yataklarını elinde tutması gerekiyor. İşte dolayısıyla Rusya ve Amerika'nın veya rejim ve İran'la PKK-PYD'nin muhtemel kapışma sahaları burası olacaktır ve bu şey bitmeyecektir. Ve geçen günlerde yaşadığımız hadisede de işte Rusya destekli rejim ve İranlı milislerin de içerisinde yer aldığı Deir ez-Zor bölgesine bir saldırı düzenledi. İşte bu saldırıya Amerikan uçakları havadan bombardımanla cevap verdi ve Rusya'ya bağlı paralı askerlerden işte sayı 40 deniyor, 100 deniyor vesaire. Öncelikle şuna da vurgu yapayım. Hem Rusya'nın hem Amerika'nın bölgede, İran'da dahil olmak. İran'da Afganistan üzerinde Şii milisleri burada paralı savaştırıyor. Yani İran, Rusya ve Amerika bölgede çok profesyonel ve yüksek maaşlar vererek paralı askerler savaştırıyor. Mesela basına da yansıdı bu. Bir Amerikan askerinin yıllık maliyeti 50 bin dolarken bu paralı askerler 150 bin doların üzerinde para alıyorlarmış yıllık bazda. Dolayısıyla öldüğü zaman da yani bir Amerikan vatandaşı ölmemiş oluyor.
Evet.
Yani dolayısıyla artık böyle bir çözüm bulmuşlardı. Şu an YPG içerisinde Afrin bölgesinde de bu şekilde öldürülen yabancıların büyük bir kısmı bu tür özel şirketler tarafından idare edilen profesyonel paralı askerlerdir. O teröristlere desteği veriyorlar.
Evet.
Lojistik destek veriyorlar.
Peki. Bu arada Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ederken yaklaşık 65 noktanın ele geçirildiğini söyleyebiliriz. Terörden arındırıldığını, temizlendiğini belirtebiliriz. İdlib'de de yeni gözlem noktaları oluşturulmaya devam ediyor. Biraz hızlandı bu Rusya'yla görüşmeler sonrası. Bunu geçelim ama...
Orada bir şeyler söyleyelim İdlib konusunda. Buyurun. Şimdi Türkiye yönünü Afrin'den sonra Menbiç'e doğru yöneltip o bölgedeki PKK unsurlarını temizleyip mültecilerin bir kısmını oraya nakletmek istiyor. Çünkü Menbiç yöresi tamamen Sünni Arapların oluştuğu bir bölge. Rusya ise adeta Türkiye'nin paçasından tutarak onu Amerika da aynı şekilde itiyor o tarafa doğru. Sen İdlib'e doğru, güneye doğru yani birliklerini kaydır. Orada ne yapmak istiyorsan yap gibisinden. Fakat İdlib'in şöyle bir özelliği var. Nusra cephesi dediğimiz bu El-Kaide'nin unsurları veya Kafkasya'dan gelen bir kısmı rejime karşı savaşıyor. Yani orada kimin kime karşı savaştığı da belli olmayan çok profesyonel savaşçılardır bunlar. Rusya bunlardan kurtulmak istiyor. Bunu yaparken de yani hazır Türkiye
girmişken
mıntıka temizliği yaparken bunu da benim adıma yapsın gibisinden Türkiye'yi bu tarafa doğru yönlendiriyor. Ve inşallah bu İdlib yöresinde fazla başımızı belaya sokmayız. Çünkü o İdlib'in güneyine doğru olan bölgelerde Çeçenistan'dan, Dağıstan'dan, Rusya'nın muhtelif yerlerinden gelen ve yıllardır savaşan bu Nusra cephesi ve El-Kaide unsurları vardır. Evet. Ve biz şu anda... direkt bizi yani Nusra cephesi ve El-Kaide vesaire bunlar Amerika ile Rusya ile hesabı olan örgütler. Yani bunları ben aklamak anlamında söylemiyorum. Yani birinci dereceden bize yönelik tehdit değiller. Birinci dereceden Rusya ile Amerika ile hesabı olan örgütler. Ama bu PKK'nın birinci derece bizimle hesabı var. Dolayısıyla herkes kendi hesabını kapatmak için Türkiye'nin yönünü bir yerlere doğru çevirmeye çalışıyor. Bu da dikkat edilmesi gereken
bir husus. Peki. Bir de işin Irak ayağı var. Irak'a 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacak Türkiye. Bu yönde bir karar var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Bunu söylerken de bir taraftan da Sincar ve Kandil'e bir operasyon sinyali verdi. Bunu Irak'ın yapabileceğine dair ifadeler kullandı. Buna ne dersiniz hocam?
Yani şöyle bu 5 milyar dolar kredi hadisesi şudur. Yani daha iyi anlaşılması açısından söyleyeyim. Anadolu'da böyle zengin... ağaların, toprak sahiplerinin çocukları bir yerlerden borç para istemiş olsa kolaylıkla bulur. Nasıl olsa babasının parasından tahsil edecek bir şeyleri olur. Gariban istese kimse para vermez. Şimdi Irak dünyanın en zengin ilk 5 petrol üreticisi ülkelerinden biri. Doğal gaz rezervleri de var. Dolayısıyla Irak'ın şu an verecek nakit keş parası yok. Ama buna karşılık alabileceğiniz zengin kaynakları var. Ama İran da imar edilmesi gerekiyor. İşte Türkiye diyor ki sana 5 milyar dolar kredi açarım demek. O pastadan biz 5 milyar dolarlık bir pay almak istiyoruz demektir. Yani yıkılmış, harap edilmiş bir Musul'u düşünün. Oradaki köprülerden tutun da hükümet binalarına varıncaya kadar. Türkiye'de inşaat sektöründe bayağı iddialı bir ülkedir. Bu nedenle siz o ülkeden bir inşaat ve benzeri ihale almak istiyorsanız bu tür krediler açarak aslında ona para vermiyorsunuz. Kendi iş adamlarınızın yapıp ettiği işlerin hak ediş bedelini Irak'a kredi olarak verip onlara ödetiyorsunuz. Ki Amerika bunu çok iyi bilir. Biz de onlardan öğrendik zaten İngilizlerden, Amerikalılardan. Yani verdiğimiz kredi Irak hükümetinin bütçesine gidecek paralar değil. Yani
bize dönecek
biz oradan
gene
ihale alacağız ama onların şu anda bize verecek parası olmadığı için onu ileride biz petrol, gaz olarak hesaptan düşeceğiz. Benim anladığım bu açıkçası.
Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Bu bölümü bu bahisle noktalamış olalım. Değerli dinleyenler, kısa bir aranın ardından Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin arka planlarını konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, Başbakan Binali Yıldırım bu hafta iki önemli ziyaret gerçekleştirdi. Öncelikle Belarus'a gitti ve Belarus'a ilk giden başbakan oldu. Ardından da Almanya ziyareti gerçekleşti. Almanya'da Başbakan Merkel'le görüştü. Bu görüşmede Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacağına dair başbakanın beyanatı oldu. Önemli noktalardan biri buydu. Bir de Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi Türkiye temsilcisi Deniz Yücel gündemdeydi. Başbakan Binali Yıldırım bu yöndeki bir soruya kısa sürede bir gelişme olacağı kanaatindeyim dedi ve bugün de bir gelişme yaşandı. Deniz Yücel'in serbest bırakıldığı ifade edildi. Alman Dışişleri Bakanlığı da bu gelişmeyi doğruladı. Türkiye-Almanya ilişkilerinde neler oluyor? Bu gelişme ilişkileri daha da iyi noktaya taşır mı? Ya da neden serbest bırakılmıştır Deniz Yücel? Buna da bir değinmenizi isteriz.
Biliyorsunuz Eylül ayında Almanya'da bir seçim var idi. Geçtiğimiz ilkbahar yaz dönemleri Türk-Alman ilişkilerinin çok gergin olduğu bir dönem yaşandı. Çünkü Almanya'da Türkiye aleyhtarı konuşma yapmak seçmenle nazarında prim yapan bir hadise olduğu için Hristiyan demokratlar da, sosyal demokratlar da, yeşiller de yani alayı Türkiye aleyhtarlığı yani Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'ye ağız dolusu hakaret etmek, evet, küfretmek adeta onların ana seçim malzemesi oldu. Bu da Türkiye ile Almanya ilişkilerini doğal olarak gerdi. Üstüne üstlük Deniz Yücel adındaki hem Türk hem Alman vatandaşı, hı hı, olan bu Die Welt gazetesinin de Türkiye temsilcisi. Bu tür insanlar sadece zaten istihbarat veya ajanlar, gazeteci, STK, evet, temsilcisi olarak gelirler. Anlaşıldığı kadarıyla Almanya açısından çok önemli bir,
evet, kişiydi.
Kişi bu.
Peki Almanya'dan buna karşılık bir adım beklenebilir
elbette
mi?
Elbette onu söyleyeceğim. Almanya ısrarla ilişkilerin düzelmesi için bu kişinin serbest bırakılmasını, evet, istiyor idi. Şimdi uluslararası ilişkilerde az önce birinci bölümde de söyledim. Alver esasına dayanır ilişkiler. Yani neyin karşılığında bizden Deniz Yücel istiyor? Türkiye'de dedi ki bakınız siz PKK'lılar göz göre göre Almanya'da eylem yapıyorlar. Hatta Türk vatandaşlarına, evet, karşı saldırıda bulunuyor ve Alman polisi buna göz yumuyor. Almanya istese orada sinek uçurtmaz. Dolayısıyla dikkat edilirse dünden itibaren PKK'lıların böyle gemi azıya alır bir şekilde oralarda eylem yapmalarına, hı-hı, bir takım şeylerine sınırlama getirildi. Evet. Yani biz Deniz Yücel'i vererek PKK'lıların orada bir takım aşırılıklarının, eylemlerinin frenlenmesi karşılığında verildi. Evet. Diye.
Peki sadece PKK ile mi sınırlı kalır yoksa FETÖ zanlıları var oraya sığınmış
vesaire, yani Türkiye bir şeyler aldı, evet, ki bunu verdi. Yani, evet, sonuçta bu bir kişinin içeride kalmasının Türkiye'ye kazandırdığı çok fazla bir şey yok ama onlar açısından bir prestij meselesiydi. Türkiye'de bunun karşılığında Almanya'dan istediği bir takım şeyler aldı. Bir diğer konu dolar ve euro, evet, makası açılmaya başladı son dönemlerde. Hı hı. Türkiye ihracatının büyük bir kısmını Avrupa Birliği ülkelerine yapıyor, yaklaşık yarısını ve euro üzerinden yapıyor. Evet. İthalatında genelde ham maddeleri dolar üzerinden alıyor. Enerji, petrol, evet, doğalgaz ve birçok ürünleri. Euronun pahalanması, doların ucuzlanması Türkiye açısından olumlu bir konu ve Almanya'yla da turizm başta olmak üzere ekonomik ilişkilerimiz geleneksel olarak hep birinci sırada olmuştur Türkiye'nin ihracat ve ithalatında. Evet. Bu iki tarafa da zarar vermeye başladı. Tıpkı uçak krizinden sonra Rusya ile Türkiye'nin ilişkilerinin bozulması hem Rusya'nın hem Türkiye'nin ekonomisine zarar, evet, vermişti. Sonra bir şekilde bir orta yol bulundu. Evet, bu Eylül ayında seçim bitip işte geçtiğimiz haftada hükümet kurulması yönünde beyanatlar verildikten sonra yani yorgan gitince kavga
biter.
Ya da sebep kalmadı. Dolayısıyla ilişkiler işte sanırım bu Deniz Yücel'in serbest bırakılması, bu PKK, FETÖ ve benzeri Türkiye aleyhtarı, o Almanya'daki bir takım STK adı altındaki terör yuvalarına karşı da bir takım Türkiye'nin istedikleri gerçekleşecektir diye umut ediyoruz. Evet. Çünkü bu işler perde gerisinde bu şekilde kotarılır ve muhtemelen Türkiye'de istediğini aldı ki bunu bıraktı.
Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok ciddi açıklamaları vardı.
Evet, yani Türkiye'nin kararlılığını gördü Almanya. Evet. Bir de artık önceden hep Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı nasıl devireceklerini, hükümeti nasıl hizaya getireceklerini hesap ediyorlardı. Baktılar bu olmadı. Artık mevcut yapıyla nasıl anlaşabilecekleri konusunda yeni oyun planları kuruyorlar. Ve bunun bir somut göstergesi olur. Bundan sonra diğer Hollanda, Avusturya gibi ülkelerle de bunların bir
yansımalarını olacak. Evet,
olmasını bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Bir de o Sayın Başbakan'a oradaki bir densizin bir takım işte bu şu anda Facebook'ta vesaire de görüyoruz.
Afrin'le ilgili. Ki, evet.
İsrail'in bombardımanından veya Rusya'nın rejimin bombardımanından Halep'te, Musul'da vesaire Kundak'taki bebeklerin, sivillerin o katliama maruz kalmış insanların fotoğraflarını göstererek Afrin'de sanki böyle bir şeyler yapılıyormuş gibi dünyaya haber vermeye çalışıyorlar. Yaptıkları tamamen bir algı operasyonu. Sayın Binali Yıldırım da çok güzel cevabını verdi.
Evet. Peki Belarus'la ilgili söyleyecek bir şeyler var mı? Ona da değinmek ister misiniz?
Belarus bağımsız bir ülke ama ekonomik olarak, siyasi olarak Rusya'nın bir uydusu konumunda. Çünkü enerji olarak, ekonomik olarak Rusya'ya göbekten bağlı. Yani Putin ve Rusya'nın ekseninde olan bir ülke. Yani Rusya ile ilişkilerimiz düzeldiği ölçüde Belarus'la da ekonomik ve siyasi yönden ilişkiler gelişir. Rusya ile bozulunca da otomatikman oraya yansır o.
Yansır. Peki bir başka önemli bu haftanın konularından biri de Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve gerilimi diyebiliriz. Kardağ kayalıklarında yine bir gerilim vardı. Kardağ'a yaklaşmak isteyen Yunan botları engellendi ve karşılık verildi. Bir de Akdeniz'de doğalgaz arama noktasında gene gerginlik devam ediyor. Açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nasıl güneyimizde oynanan oyunları bozduysak Fırat Kalkanı'yla Zeytin Dalı'yla Akdeniz'de yaşanan oyunları yapılmak istenenleri de o şekilde bozarız dedi. Bu noktada neler söylersiniz? Bu gerilim nereye kadar gider? Çözüm bulur mu?
Ege'deki Kardak'taki hadiseler aslında tribünlere mesajdır. Biliyorsunuz Çipras ekonomik krizle boğuşan bir ülkenin başında bulunuyor. Evet. Borç gırtlakta, işsizlik had safhada, ülkenin hani bizim Osmanlı'nın son dönemdeki duyunu umumiyesi gibi işe yarayan bütün varlıklarını Alman şirketleri ele geçiriyor. Böyle bir ortamda işte Türkiye'ye karşı efelenmek iç politikada prim yapıyor. Hı hı. Yani Kardak kayalıklarının yani o kayalıklarının Türkiye'ye de Yunanistan'a da ekonomik olarak ticari bir hayrının olduğundan değil orada bir karşılıklı tribüne oynama söz konusu. Evet. Türkiye'nin de bu Afrin'deki mücadeleyle oyalandığı bir dönemde oradan bir kendine siyasi bir pay devşirme peşinde. Evet. Türkiye de buna karşı atak olarak oradaki kayalıklara şu anda askeri bir takım gözetleme kuleleri kuruyor. İş makineleri falan gönderdi. Dolayısıyla oradan pek bir şey çıkmaz.
Ama asıl Akdeniz'de
Akdeniz'de para var. Evet. Milyarlarca dolarlık yani Basra Körfezi'ndeki ve Hazar Havzası'ndaki kadar belki daha fazla doğalgaz rezervleri keşfedildi. Yani gerek Kıbrıs-Mısır arasında gerek Kıbrıs'la bu Lübnan-İsrail arasında şu ana kadar tespit edilen doğalgaz. Yani Kıbrıs'ın münhasır mücavir alanlarında burada bu hamur çok su götürecek. Yani önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu gazın çıkarılması ve paylaşımı konusunda yani çok çok yani buraya İngiltere'de müdahil olacaktır. Amerika'da, Rusya'da yani Rusya'nın Tartus üstüne gelip yerleşmesi öyle
Boşuna değil.
Boşuna değil. Yani Suriye olayları belki bir gün hal yoluna girer ama o Doğu Akdeniz'deki gaz konusu. Çünkü neden Basra Körfezi'nde Arap dünyası bir türlü rahat nefes alamadı son 50 senedir? İşte o petrol denizin üzerinde yüzdüğü için işte Kuveyt işgali uğradı vesaire. Bu Doğu Akdeniz'deki bu gaz yatakları da daha çok uzunca bir süre büyük güçlerin satranç tahtasına dönüşecektir.
Evet. Peki hocam, bir başka konuya bakalım. Az önce de belirttik, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Lübnan'daydı dün. İlginç bir manzara yaşandı orada. Tillerson Lübnan Cumhurbaşkanı Al'la görüşecek. Salona geliyor ama erken geliyor. Salonda yalnız başına, bir başına bekletiliyor uzun süre. Hatta şöyle etrafa bakıldığı zaman bir masa var ortada, sehpa. Sehpanın Lübnan tarafında bir bardak su var ama Dışişleri Bakanı'nın oturduğu tarafta bir bardak su bile yok. Bu medyaya da yansıdı, bir bardak su bile vermediler şeklinde. Bu spontane gelişen bir şey midir yoksa kasıtlı bir düşünülerek yapılan bir şey midir, yani, ne dersiniz?
Şöyle diyelim, yani spontane olup olmadığını anlamak için. Yani diyelim ki bir kız istemeye gideceksiniz veya sizin evinize çok önemli bir misafir gelecek. Günler, haftalar öncesinden temizlikler yapılır, hazırlıklar yapılır.
Evet.
İşte bahçeden itibaren misafir karşılanır. Yani bizim kültürümüz böyle bir şeydir. Bu Lübnan'da da böyledir, Arabistan'da da böyledir, Türkiye'de de böyledir. Ama hiç umursamadığınız bir insan varsa bile kapıyı çalar. Herkes birbirinedir, kapıya bir bak kim gelmiş gibisinden. Şu anda sanırım Lübnan'da Tillerson'a istenmeyen İnsan bir muamelesi yapıldı ve bu işi de kitabına uydurdular. Diyelim ki görüşmenin tam saatinde geldi ev sahibi. Fakat Batılıların huyudur, yani birkaç dakika önce gelirler toplantıya. Halbuki ev sahibi nezaket gösterir, ondan daha önce o 5 dakika gelmesi önce geldiyse kendisini 25 dakika önce gelip hazırlık yapması vesaire gerekirdi. Yani burada Lübnan'la Amerika'nın hasmane olan birbirlerine olan tutumlarının orada medyaya yansıması. Oradaki Lübnan hükümeti Amerika'ya karşı bir şey yapamayınca bari diyor böyle diplomatik olarak küçük düşürücü bir hamledir bu. Yani koskoca Amerikan Dışişleri Bakanı orada küçük düşürülmüştür.
Evet.
İşin özeti bu yani.
Evet. Yani birkaç gün öncesinde de Mısır'daydı mesela Tillerson. Mısır darbeci Cumhurbaşkanı Sisi ile Tillerson'ın beden dillerine baktığımız zaman oturuş tarzına Tillerson.
Efendi uşak.
Evet, bacak bacak üstüne atmış Dışişleri Bakanı Tillerson'la el pençe divan duran bir kukla Cumhurbaşkanı. Bu da ilginçti.
Yani bazen bir fotoğraf sizin dakikalarca konuşup söylemeye çalıştığınız ifadeleri çok net bir şekilde anlatır. Yani Lübnan Beyrut'taki fotoğrafla Kahire'deki fotoğrafı yan yana koyduğunuzda zaten söze hacet kalmıyor.
Evet. Gene Mısır ve Lübnan demişken iki önemli gelişme var. Onları paylaşalım. Onları sorayım hocam size. Öncelikle Lübnan'dan başlayalım. Geçen günlerde Lübnan'ın eski başbakanı Refik Hariri'nin ölüm yıl dönümüydü. Bir suikast sonucu vefat etmişti Refik Hariri. Onun ölüm yıl dönümünde oğlu Saad Hariri başbakan, Lübnan başbakanı bir konuşma yapıyor ve burada Hizbullah'la ittifak yapılmayacağını söylüyor artık. Ve biz bir Arap ülkesiyiz diyor ve kimsenin de mealen söylüyorum uydusu değiliz diyor. Bu dengeleri nasıl değiştirir Hizbullah'la ittifak yapılmaması?
Yani bu sözler hayra alamet sözler değil.
Evet.
Şöyle ki, Lübnan'ın demografik yapısına baktığımızda İsrail sınırına yakın o Güney Lübnan'da Hizbullah ve İran destekli, hatta İran Lübnan ordusundan daha da güçlü bir yapı söz konusu. Merkezi hükümeti elinde tutan Hariri ailesinden, bu Refik Hariri'nin de oğlu Saad Hariri. Bu da zaten Suudi Arabistan kralı, onun dayısı oluyor demiştik daha önce. Sünni Arap. Evet. Diğerleri Şii. Hı-hı. Bir de eskiden oranları 1/3'e yakındı da şu anda çoğu göçlerle yurt dışına gittiler. Bir de doğurganlıkları azdır bunların, gayrimüslim.
Evet.
İşte Katolik, Maruniler, Ortodoks Ermeniler vesaire Hristiyan gruplar vardır. İşte Michel Aoun da onlardan biri. Cumhurbaşkanlığı makamı onlara aittir. Şimdi eğer Başbakan Hariri efelenerek Hizbullah'a karşı tavır koymaya başlamışsa bu şu demektir: Suudi Arabistan ve Amerika bunlara büyük miktarda silah yardımı yapacak, destek verecek, arkasında duracak. Yani İsrail'e gerek kalmadan Hizbullah'la Lübnan hükümetini birbirine düşürerek, yani Amerika'nın görevi İsrail'i rahatlatmak, elini rahatlatmaktır. Evet. Maşa kullanarak elini yakmasını önlemektir. Suudi Arabistan'a da sürekli olarak bir İran kabusu, İran fobisi pompalayarak İran'a karşı, Yemen'de bir şey yapamıyor Suudi Arabistan. Bunun hıncıyla diyor ki hiç olmazsa bu
Lübnan'da
mevcut bu yönetime destek verelim ve Şiilere karşı, İran'a karşı mücadele etsin. Aslında Lübnan'da Sünni Hariri grupla Şii Hizbullah'ın çatışması demek aslında İsrail'in böyle seyretmek istediği,
evet,
en güzel
zevkle,
manzarayı,
evet,
zevkle seyretmek istediği manzarayı, evet, oluşturur. Hı hı. İnşallah böyle bir şey olmaz. Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleri böyle bir, evet, aymazlığın içerisine girmezler. Çünkü her şeye rağmen Hizbullah'ın Suriye'de yapmış olduğu katliamlara rağmen İsrail sınırında Hizbullah'ın misyonu İsrail'e karşı,
evet,
savaşmak olmalıdır. Ve hiçbir zaman oradaki Lübnan içerisinde bir iç savaşın olması,
evet,
Müslümanlar adına olabilecek olabileceklerin en kötüsüdür.
Evet. Peki son olarak hocam,
İran ve Afganistan'la ilgili gelişmeler de vardı.
Evet, Afganistan'da yine çatışmalar, patlamalar devam ediyor. Geçen günlerde
Ahmedi Necat'ın.
Evet, o önemli, onu da belirtelim hocam. Ahmedi Necat, İran eski cumhurbaşkanı, Hamane'yi suçlayan ifadelerde bulundu. Bu cezaevindeki tutuklarla ilgili olarak Hamane'yi hedef aldı. Bu ne anlama geliyor? İran cumhurbaşkanı, eski cumhurbaşkanının muhalif olduğu biliniyor. Hamane'in de onu veto ettiği daha önce adaylığı noktasında biliniyor. Neler yaşanıyor?
Şimdi İran sosyolojisini bilenler, orayı görenler ve yazılan makalelerden anladığımız kadarıyla şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. İran'da Ahmedi Necat, evet, aslında mühendis kökenli, bir ilahiyatçı falan değil.
Evet.
Ancak oradaki birçok molladan daha radikal düşüncelere sahip bir insandır Ahmedi Necat. Hı hı. Fakat Ahmedi Necat tıpkı bu Refah Partisi'nin, AK Parti'nin işte kimsesizlerin kimsesi olacağız mesajıyla, evet, bu adil düzen mesajıyla çıkması gibi, Ahmedi Necad'ın hala İran'da o fakir kitleler üzerinde çok müthiş bir karizması vardır.
Evet.
Bunu bildikleri için mevcut devrimin âli bekçileri veto ettiler Ahmedi, evet, Necad'ı. Dolayısıyla Ahmedi Necad aslında orta ve alt sınıf İranlıların hala karizmatik lideri. Ancak gücü elinde tutan bu Hamane'yi ve onların devrim muhafızları ve benzeri diğer perde gerisindeki o derin devlet dediğimiz güçler, İran'ın bu petrol gaz gelirlerinin %40'lık bir kısmı örtülü ödenekte. Hı hı. Ve onlar oligarhlaşıp zenginleştiler ve hala da bu zenginlikleri ve devlet içerisindeki güçleri artıyor. İşte Ahmedi Necad da buna karşı, hı, meydan okuyan bir takım
beyanatlarda
bulunuyor. Diyor ki siz, size eleştiren, karşı bir takım yaptığınız eksik ve yanlış uygulamaları eleştiren insanları hapse atıyorsunuz. Daha sonra da işte intihar etti, süsü, evet, vererek, hı-hı, işte uyuşturucudan komaya girdi vesaire diyerek cesetlerini ailelerine veriyorsunuz diye böyle bir beyanatı oldu. Bu da çok dikkate değer bir, hı-hı, çıkıştır İran'a.
Evet. Peki son olarak hocam, Mısır'da yaşanan bir gelişme. Şehit Esma'nın babası Muhammed Bilteci yargılanıyor. Yargılaması devam ediyor birçok davadan. Orada bir Bilteci'nin gülüşü var. Sadece bir gülüş. Bu gülüş sebebiyle Bilteci'ye 1 yıl hapis cezası veriliyor. Neden? Çünkü mahkemeye hakaret etti diye. Hı hı. Yani bir mahkemede olabilecek herhalde en son şeydir. Ne dersiniz? Mısır'da darbe mahkemesinde yaşanan bu trajik komik durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Yani rahmetli Menderes'i asmadan önce, evet, köpek davası, bebek davası gibi böyle trajik komik bir takım evet, suçlamalar da gündeme gelmişti. İnsan ne yapar? Güler. Evet. Şimdi orada da mevcut Sisi ve avanesi kendine muhalif olan ihvan dediğimiz Müslüman kardeşlerin ileri gelen, hı hı, yöneticilerini hapse tıktı. Bunları idamla yargıladı. Bir çağını idama mahkum etti. Tekrar yüksek mahkemeden bunlar döndü. Ve öyle komik gerekçelerle insanları suçluyorlar ki, tabii ki o suçlanan kişi de tebessüm ediyor, gülüyor, dalga geçiyor. Yani bu, evet, olabilecek bir şey değil gibisinden. Bunu da mahkemeye hakaret olarak kabul ediyorlar. Ayrıca bir ceza, evet, veriyorlar. Yani tamamen bir trajik komik, evet, bir komedi gibi bir mahkeme. Cenab-ı Hak bütün insanlığı, İslam alemini ve ülkemizi,
mazlumları,
evet, mazlumları bu tür böyle darbeymiş, hı-hı, insan hakları ihlallerinden korusun. Biz hakikaten halk Suriye'de de, evet, Mısır'da da, Türkiye'de de, bütün İslam dünyasında halkın tercihlerine uygun yönetimden olmasından yanayız. Ve işte bu anayasa oylamasında da başkanlık sistemine geçerken de benim hep görüşüm aynıydı. Yani halkın %51'i yanlışta birleşmez. Yani, evet, bu İslam ümmetinin bir firaseti vardır. Evet. Bu nedenle Osmanlı'nın yıkılmasından sonra 30-40 tane devlet oluşturdular. Her birinin başına da ya darbeyle iş başına getirdikleri diktatörleri ya da işte Londra'da, Paris'te zihin kodlarını değiştirerek fabrika, evet, ayarlarını kendi kültürlerle doldurdu, mankurtlaştırdıkları insanları getirdiler, bu ülkelerin başına, hı-hı, koydular ve halkın üzerinde boza pişiren, evet, halkıyla yöneticiler arasında 180 derece fark olan İdarecilerdir bunlar. Yani Irak, Suriye'deki Baas rejimi de böyledir. Yani Afrika'daki diktatörlerin çoğu da böyledir yani. Evet. 2 daha 4.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa işte alabiliriz.
Bu Afganistan'da dram, evet, devam ediyor. İşte Nijerya'da, hı-hı, yine bugün bir patlama olmuştu. Evet. Nijerya'nın kuzeyde, hı-hı, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde. Yani baktığınız zaman nerede bir toplu, yani 20 kişi 30 kişi hayatını kaybetmiş ve bir altyazı olarak geçiyorsa bakıyorsunuz İslam beldesidir. Hı hı, ama evet, Amerika'da, Avrupa'da bir trafik kazasında veya herhangi bir şeyde 3 kişi 5 kişi ölse manşet haber oluyor. Evet. Burada da yani Müslüman'ın canının da yani dünya kamuoyunun gözünde
ne kadar, bu kadar
ucuz olduğu da ayrıca, evet, bir
vaka.
Vaka ve insan için acıtıyor.
Evet, maalesef. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz, Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla yaşananları, arka planlarını konuşmaya çalıştık. Haftaya yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar. Hoşça kalın.
Bu arada kar kış soğuk demeden şu anda evet, Afrin'de gece gündüz, hı hı, cephede savaşan askerlerimize
Allah kolaylık,
Allah kolaylık versin. Şehit olanlara rahmet etsin. Hı hı. Gazi olanlara da, onların ailelerine de sabır ve metanet diliyoruz. Dualarımız onlarla.
Peki hocam. Allah razı olsun. Amin diyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar.